10. bölüm. Uzay yolculuğunun herhangi bir anlamı olup olmadığı konusundaki tartışma henüz susturulmamıştır. Dünyada çözüme bağlanmamış bir sürü sorun dururken, insanoğlunun evrene burnunu sokmaması gerektiğini ileri süren basit bir iddia, uzay araştırmalarının kısmen ya da bütünüyle anlamsız olduğunu ispatladığı kanısındadır. Halkın hoşuna gitmeyecek bilimsel tartışmalara girmek istemediğim için, uzay araştırmalarının mutlak gerekliliğini gösterecek birkaç kesin ve geçerli nedene değineceğim. Merak ve bilgiye susamışlık, çok eski çağlardan beri insanı araştırmaya yönelten itici bir güç olmuştur. Bir şeyin niçin ve nasıl olduğu soruları, gelişme, ilerleme için birer mahmuz görevi yapmışlardır. Günümüz yaşama koşullarını onların yarattıkları sürekli hareket ortamına borçluyuz. Konforlu ulaşım araçları, büyük babalarımızın katlanmak zorunda olduğu ulaşım güçlüklerini ortadan kaldırmıştır. El gücünün doğurduğu zorluklar, makineler tarafından gözde görülür ölçüde azaltılmıştır. Yeni enerji kaynakları, kimyasal karışımlar, soğutucular ve türlü ev araçları, eskiden insan elinin yapmak zorunda olduğu işleri üstlerine almışlardır. Bilimin yarattığı şeyler insanlığın laneti değil, mutluluğu olmuştur. Hatta yarattığı en korkunç şey olan atom bombası bile bir gün insanlık yararına kullanılacaktır. Bugün bilim hedeflerine koşar adımlarla yaklaşmaktadır. İlk fotoğrafın temiz bir resim olarak gelişmesi için 112 yıl gerekmişti. Telefonun kullanım alanına konması 56 yılda gerçekleşmiş, iyi bir alıcı radyo 35 yıllık bilimsel araştırma sonucu yapılmıştı. Ancak radarın kusursuz hale gelmesine 15 yıl yetmişti. Çağ açan buluş ve gelişmeler gitgide daha kısa bir süre içinde ortaya çıkıyorlardı. 12 yıllık araştırma siyah beyaz televizyonu gerçekleştirmiş, ilk atom bombasının yapılması topu topu 6 yıl almıştı. Bunlar 50 yıllık teknik ilerlemeden seçilmiş, yüce, biraz da ürkütücü örneklerdir. Gelişmeler hedeflerine her geçen gün daha da hızlı varmaya başlayacaklardır. Önümüzdeki yüzyıl insanlığın sonsuz düşlerinin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği bir yüzyıl olacaktır. İnsan ruhu karşı çıkmalar ve uyarmalar arasında kendine bir yol açmasını bilmişti. Karşısına dikilen duvardaki havanın kuşlara, suların da balıklara özgü olduğunu söyleyen yazıları aldırmadan kendisi için uygun görülmeyen alanları fethetmeyi başarmıştı. Bugün insan doğa yasaları denilen şeylere karşı çıkarak uçabilmekte, nükleer güçlü denizaltılarla aylarca suyun altında kalabilmektedir. Zekasını kullanarak yaratıcısının kendine uygun görmediği kanat ve yüzgeçleri yapmayı başarmıştır. Charles Lindbergh, destansı uçuşuna başlarken hedefi Paris'ti. Ancak kafasını Paris'e ulaşmaktan çok insanın tek başına ve zarar görmeden Atlantik'i geçebileceğini göstermek için yoruyordu. Uzay yolculuğunun da ilk hedefi Ay'dır. Ancak bu yeni bilimsel ve teknik tasarının da gerçek amacı, insanoğlunun uzayda söz sahibi olabileceğini göstermektir. Öyleyse neden uzay yolculuğu mu? Dünyamız birkaç yüzyıl sonra korkunç bir nüfusa sahip olacaktır. İstatistikler 2050 yılında dünya nüfusunun 8.7 milyar olacağını göstermektedir. 200 yıl kadar sonra da bu sayı 50 milyara yükselecek. Böylece kilometre kareye düşen insan sayısı 335 olacaktır. Düşünmek bile güç. Denizden yiyecek elde edileceğini ve deniz tabanına şehirler kurulacağını ileri süren sakinleştirici teoriler, nüfus patlaması karşısında iyimser savunucularını düşündüğünden çok önce yetersiz çareler durumuna düşeceklerdir. 1966 yılının ilk 6 ayı içinde Endonezya'nın Lombok adasında salyangoz ve ot yiyerek sağ kalmaya çalışan 10 binden çok insan açlıktan ölmüştü. Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Tant, Hindistan'da açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 20 milyon çocuk bulunduğunu açıklamıştı. Bu sayı, Zürihli Profesör Möhler'in açlığın dünyayı egemenliği altına alacağı iddialarını desteklemektedir. Dünya yiyecek üretiminin bütün teknik yardımlara ve kimyasal gübrelemeye rağmen nüfus artışıyla at başı gidemediği açıklanmıştır. Sağ olsun kimya doğum kontrol haplarını insanlık emrine vermiştir. Ama az gelişmiş ülkelerdeki kadınlar hapları kullanmayı reddederlerse kimya ne yapsın? Oysa yiyecek üretiminin nüfus artışıyla aynı düzeye gelebilmesi için doğum oranının 10 yıl içinde yarı yarıya azaltılması gerekmektedir. Bu akılcı çözüm yolunun gerçekleşebileceğine ne yazık ki inanamıyorum. Çünkü ahlak dürtülerinin ve dinsel yasaların yarattığı ön yargının ses duvarı nüfus artışına uygun bir hızla aşılamayacaktır. Her yıl milyonlarca insanı ölüme göndermek mi yoksa onları hiç doğurmamak mı daha insanca, hatta tanrısal? Aslında doğum kontrolü verdiği savaşı kazansa, tarım yapılabilir alanlar genişletilse, henüz bilinmeyen yollarla üretim iki katına çıkarılsa, balıkçılık daha fazla yiyecek sağlasa, okyanus yataklarındaki alglerden yararlanılsa ve daha bir dolu şey yapılsa bile bütün çabalar korkunç sonu geciktirmekten, 100 yıl ileri atmaktan başka bir işe yaramayacaktır. İnsanın bir gün Merih'e yerleşeceğine ve tıpkı Mısır'a taşınacak eski Moğolların sıcak iklime uyum göstermesi gibi Merih'teki koşullara uyacağına inanıyorum. Dev uzay gemileriyle gidilecek gezegenler torunlarımız tarafından tıpkı yakın çağlarda Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi kolonize edilerek oturulur hale getirileceklerdir. Bunun için uzay araştırmalarına ağırlık vermeliyiz. Torunlarımıza yaşama şansı tanımak zorundayız. Bu görevini yerine getirmeyen her kuşak insanlığı gelecekte açlıktan ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yalnız bilim adımını ilgilendiren soyut bir sorun değildir. Kendini gelecek için sorumlu tutmayanlara, uzay araştırmalarının insanlığı 3. Dünya Savaşı'ndan koruduğunu belirtmek isterim. Toptan yok olma tehdidi, büyük güçleri, büyük bir savaşın eşiğinden döndürmemiş midir? Bugün bütün ABD'yi çöl haline getirmek için hiçbir Rus askerinin Amerika'ya ayak basmasına gerek olmadığı gibi, hiçbir Amerika askerinin de Rus topraklarında ölmesine gerek yoktur. Çünkü tek bir atom bombasının radyoaktif etkileri kocaman ülkeleri yaşanmaz duruma sokmaya yetmektedir. Saçma görünebilir ama ilk kıtalar arası füzeler barışı bir yere kadar garanti altına almışlardır. Uzay araştırmalarına harcanan milyarların ülkelerin gelişmesine harcanmasının daha doğru olacağı görüşü ikide bir de öne sürülmektedir. Bu görüş hatalıdır. Çünkü endüstriyel uluslar az gelişmiş ülkelere yalnız politik amaçlarla değil, kendi endüstrilerine yeni pazarlar açmak için de yardım yapmaktadırlar. Bu bakımdan az gelişmiş ülkelere yapılacak daha geniş yardımlar, daha uzun süreli görüş açısından söz konusu olamazlar. 1966 yılında Hindistan'da her biri yılda 5 kilo yiyecek tüketen 1.6 milyar fare yaşıyordu. Devlet, sofu Hintliler fareleri koruduğu için bu felaketi önleyecek hiçbir harekette bulunamıyordu. Yine Hindistan'da ne süt veren, ne koşum hayvanı olarak kullanılabilen, ne de kesip yenebilen 80 milyon inek yaşamaktadır. Kalkınmanın bir takım dinsel tabularla engellendiği böyle geri kalmış ülkelerde, gelecekteki hayatı tehlikeye sokan örf, adet ve inanışları silmek için birçok kuşağın gelip geçmesi gerekecektir. Burada da uzay çağının gazete, radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarına insanları aydınlatma ve ilerletme görevi düşmektedir. Dünya küçülmüştür. Herkes birbiri hakkında daha çok şey bilmekte ve öğrenmektedir. Ulusal sınırlamaların geçmişte kalan bir kavram olduklarını anlamak için uzay yolculuklarına ihtiyaç vardır. Bunların sonucu olarak meydana gelen teknolojik ilerlemeler ise insanların ve kıtaların evrenin boyutları karşısındaki önemsizliğinin uzay araştırmalarında halkların birleşmesi için yerinde bir dürtü ve teşvik olduğu anlayışını yaymakla yükümlüdürler. Her çağda insanlığı canlandıracak ve bilinen sorunları aşarak erişilmez görünen gerçeklere varmasını sağlayacak bir parolaya gerek duyulmuştur. Uzay araştırmalarının endüstri çağında yerini sağlamlaştıracak bir başka etken de bu araştırmaların yarattığı endüstri kollarının çeşitli nedenlerle işlerini kaybetmiş yüz binlerce insanın hayatlarını kazanabilecekleri yeni bir iş alanı açmış olmasıdır. Uzay endüstrisi otomobil ve çelik endüstrilerini çoktan geride bırakmıştır. 4000'den fazla yeni buluş varlığını uzay araştırmalarına borçludur. Bunların hepsi de yüksek bir hedef için yapılan araştırmaların yan ürünleridir ve kimse kökenlerini düşünmediği halde günlük hayata girmişlerdir. Elektronik hesap makineleri, mini alıcılar, mini vericiler, radyo ve televizyon transistörleri, yemeğin yağ olmadığı zaman bile yapışmadığı tavalar hep uzay araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Uçaklardaki güvenlik araçları, tamamen otomatik yer kontrol sistemleri, otomatik pilotlar ve çok gelişmiş elektronik beyinler de bilmeden kişilerin özel hayatlarını etkileyen bir gelişme tasarısının ürünleridir. Bunların dışında halkın hiç bilmediği mutlak vakum içinde çalışan kaynak ve yağlama sistemleri, fotoelektrik hücreler ve sonsuz uzaklıkları fetheden ufak enerji kaynakları da uzay araştırmalarının getirdiği buluşlardandır. Uzay araştırmalarına akan vergi selleri, vergi ödeyenlere araştırma sonuçlarını taşıyan bir ırmak halinde geri dönmektedir. Herhangi bir biçimde uzay araştırmalarına katılmayan uluslar bu teknik devrim karşısında ezileceklerdir. Telstar, Echo, Relay, Trios, Mariner, Ranger ve Syncom gibi ad ve kavramlar karşı durulmaz araştırmalara giden yoldaki işaretlerdir. Dünyanın enerji kaynakları kısıtlı olduğu için yakın bir gelecekte uzay yolculuğu çok büyük bir önem kazanacaktır. Çünkü insan şehirlerini aydınlatmak, evlerini ısıtmak ve araçlarını çalıştırmak için Merih ya da başka gezegenlerden bölünebilir madde elde etmek zorunda kalacaktır. Nükleer enerji santralleri daha bugünden en ucuz enerji ürettiklerine göre kitlesel sanayi üretimi yakın bir gelecekte bu santrallere bağımlı olacaktır. Dünya bu istasyonlara gerekli bölünebilir maddeleri sağlayamadığı günde başka gezegenlere başvurmaktan başka çare kalmayacaktır. Araştırmaların taze sonuçları bizleri her gün sıkıştırmaktadır. Gerekli bilgilerin yavaş yavaş babadan oğula geçirilmesi çoktan tarihe karışmıştır. Yalnızca bir düğmeye basarak çalıştırılan radyoyu onaran teknisyen, genellikle plastik bir tabaka üzerine yerleştirilen karmaşık devreler ve transistör teknolojisi hakkında her şeyi bilmek zorundadır. Kısa bir süre sonra bu bilgisine mikroelektroniğin ufacık parçaları konusunu da katmak durumunda kalacaktır. Gündelikçi işçiler bile çıraklarına öğrettikleri bilgilere yenilerini katmaktadırlar. Büyük babalarımızın zamanında belirli bir dalda usta olan kişiye elde ettiği bilgiler bir ömür boyu yeterdi. Ancak bugünün ve yarın ustaları eski bilgilerine hiç durmadan yenilerini eklemek zorundadırlar. Dün geçerli olan şey yarın geçersiz olacaktır. Milyonlarca yıl sonra da olsa güneş bir gün ölüp gidecektir. Ancak bir devlet adamı kafası kızıp da atomik yok etme aracını harekete geçirecek olursa beklenen felaket çok önceden dünya üzerine çökecektir. Ayrıca uzayda bilinmeyen ve önceden kestirilemeyen bir olay da dünyanın sonunu getirebilir. İnsan bu düşünceye hiçbir zaman inanmak istememiştir. Birçok dinde ruhun ölümden sonra yaşayacağı umudunun gerçek nedeni bu olabilir. Açıkçası uzay araştırmaları insanın özgür iradesinin ürünü değil, bir iç zorlama sonucu geleceğinin umudunu uzayda arama isteğidir. Nasıl geçmişte uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerine inanıyorsam, bugün de uzayda birçok akıllı yaratığın yaşadığına inanıyorum. Hatta bunların bir bölümünün bizden daha eski ve gelişmiş olduğunu sanıyorum. Ancak bunların kendi çaplarında uzay araştırmaları yaptığını ileri sürdüğüm anda kurgu bilim dünyasına girmiş olurum. Bu da benim için kafamı arı kovanına sokmaktan farksızdır. En azından 20 yıldır dünyanın birçok bölgesinde uçan daireler görülmektedir. Bu konudaki literatür onlara UFO adını takmıştır. Ancak UFO'ların heyecanlı hikayesine değinmeden uzay araştırmalarının yararlılığı konusunda birkaç örnek daha vermek isterim. Uzay yolculukları için araştırma yapmanın kazançsız bir iş olduğu, ne kadar zengin olursa olsun hiçbir ülkenin bu araştırmaya gerekecek parayı sağlayamayacağı söylenir. Doğrudur. Tek başına araştırma hiçbir zaman kazançlı olmamıştır. Kazanç getiren araştırmanın ürünleridir. Aslında uzay yolculuğu araştırmalarından bugünkü aşamasında kazanç ya da kendi kendini amorti etmesini beklemek yanlış olur. Üstelik uzay araştırmalarının 4000 yan ürününün yatırımlara ne ölçüde karşılık verdiğini gösterecek herhangi bir bilanço yapılmış değildir. Bence başka araştırma dallarında çok az görülen bir karşılık verdiği kuşkusuzdur. Gerçek hedefine varınca da yalnız kazanç getirmekte kalmayacak, aynı zamanda insanlığı korkunç sondan kurtaracaktır. Bu arada bütün Komsat uydu dizisinin şimdiden ticari nitelik kazandığını belirtmek isterim. 1967 Kasım'ında Durstan şöyle diyordu. Tıpta kullanılan hayat kurtarıcı makinelerin büyük çoğunluğu Amerika'dan gelmektedir. Bunlar atom araştırmaları, uzay yolculukları ve askeri teknoloji sonuçlarının sistemli bir değerlendirmesiyle ortaya çıkan ürünlerdir. Hemen hepsi endüstri devleriyle tıbbı her gün yeni zaferlere sürükleyen Amerikan hastaneleri arasındaki soylu işbirliğinden doğmuştur. Şöyle ki, Starfighter'ları yapan Lockheed Company, tanınmış Mayo Clinic'le işbirliğine girerek elektronik beyinleri temel alan yeni bir hasta bakıcılık tekniğini geliştirme yolundadır. North American Aviation yetkilileri tıp alanından gelen önerileri göz önüne alarak ciğerinden rahatsız olanlara kolaylıkla soluk aldırabilecek bir amfizem kuşağı üzerinde çalışmaktadırlar. NASA'nın önerisiyle uzay gemilerinde mikro göktaşları etkisini ölçmek için kullanılan bir makine, belirli sinir hastalıklarında çok küçük kas kasılmalarını gösteren bir alete dönüştürülmüştür. Amerikan elektronik beyin teknolojisinin bir başka hayat kurtaran yan ürünü de kalp makinesidir. Bugün 2000'den fazla Alman göğüslerinde bu aletle yaşamaktadır. Bu alet pille çalışan bir mini jeneratörden oluşmakta ve deri altına yerleştirilmektedir. Doktorlar bundan çıkan bir kabloyu üst boyun damarından geçirmekte ve sağ kulakçıkla birleştirmektedirler. Böylece sürekli gelen akımla kalp ritmik hareketlerle çarpmaktadır. Hayat makinesinin pilleri 3 yıl sonunda tükenince basit bir işlemle yenilenebilmektedir. Amerikan firması General Electric, tıp teknolojisinin bu küçük mucizesini geçen yıl çıkarttığı çift hızlı bir modelle daha da geliştirmiştir. Makineyi taşıyan kişi tenis oynamak ya da trene yetişmek için koşmak istediğinde küçük bir mıknatısı makinenin yerleştirildiği nokta üzerinde bir an dolaştırmakta, böylece kalbi daha hızlı çalışmaktadır. Durstan'ın raporundaki uzay araştırmalarının yan ürünlerini görenler artık bu araştırmaların yararsız olduğunu ileri sürebilirler mi? Die Zeit'ın 47 numaralı Kasım 1967 sayısında Ay roketlerinden uyarma başlığı altında şunlar söyleniyordu. Ay'a yumuşak iniş yapacak araçlar için geliştirilen donatımlar araba fabrikatörleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Her ne kadar yolcuları bütün çarpışmalardan koruyacak türden değilseler de kazalarda ölüm ve yaralanma oranını büyük ölçüde azaltmaktadırlar. Uçak yapımında gitgide daha çok kullanılan bal peteği yastıkları ufak bir ağırlıkla büyük gerilim gücü yaratmaktadırlar. Bunlar otomobil endüstrisinde de denenmektedirler. Gaz türbünüyle çalışan rover, deneme arabasının tabanı bal peteklerinden yapılmıştır. Araştırmanın bugünkü durumunu ve hızlı gelişimini bilen bir kimse, bir yıldızdan ötekine gitmek hiçbir zaman mümkün olamayacaktır biçimindeki sözleri hoşgörüyle karşılayamaz. Günümüzün genç kuşağı bu imkansızlığın gerçekleştiğini görecektir. Rusların 1967'de insansız iki uzay aracını stratosferde birleştirerek ispatladıkları gibi çok güçlü motorları olan dev uzay gemileri yapılacaktır. Uzay araştırmalarının bir kesimi daha şimdiden uzay gemilerinin önüne yerleştirerek ufak gök cisimlerini etkisiz kılacak elektrik kemeri gibi bir koruyucu perde üzerinde çalışmaktadır. Bir grup seçkin fizikçi ise takyon adıyla bilinen şeyleri bulup çıkarmak çabasındadırlar. Bu teorik parçacıklar ışıktan hızlı uçabilmektedirler ve en düşük hız sınırları ışık hızıdır. Bilim adamları takyonların var olduğunu bilmektedirler. Geriye yalnız varlıklarının fiziksel delilini bulmak kalıyor. Bu türden deliller nötrinolar ve antimaddeler için bulunmuştur bile. Uzay yolculuğuna karşı olanlara soralım. Binlerce insanın belki de çağımızın en akıllı adamlarının değerli zamanlarını ve güçlerini basit bir ütopya ya da hedef için harcadıklarını inanıyorlar mı? Şimdi de ciddiye alınmama tehlikesini aldırmadan UFO'lardan söz edeyim. UFO'lar Amerika'da, Filipinler'de, Batı Almanya'da ve Meksika'da görülmüşlerdi. UFO gördüğünü ileri sürenlerin %98'inin meteoroloji balonu, şimşek, garip bulut oluşumları, yeni tür uçaklar, hatta şafakta görülen garip ışık ve gölge oyunları gördüklerini kabul edelim. Kuşkusuz bunların bir bölümü de toplu heyecanın kurbanlarıydı. Ortada olmayan bir şeyi gördüklerini ileri sürüyorlardı. Bu arada kendinden söz ettirmeye meraklı olanlar da boş durmayarak basında türlü türlü haberler çıkarttırıyorlardı. Bütün bu kafadan çatlakları, yalancıları, isterikleri, ün düşkünlerini dikkate almazsak geriye içlerinde görevleri gereği gök olaylarına alışık kişiler bulunan geniş bir gözlemciler grubu kalıyor. Basit bir ev kadını bir çiftçinin düştüğü yanılmaya düşebilir ama tecrübeli bir uçak pilotu UFO görürse işin içinde bir iş olduğu ortaya çıkar. Çünkü bir uçak pilotu seraplara, şimşeklere, meteoroloji balonlarına ve benzeri şeylere alışıktır. Bütün duyularının tepkileri, özellikle kusursuz gözleri her an denetlenir, uçuştan birkaç saat öncesinden uçuş sonuna kadar alkol almasına izin verilmez. Üstelik bir pilot hiçbir zaman saçma sapan şeyler söylemeye yanaşmaz. Çünkü çok iyi ücret aldığı işini çok kolaylıkla kaybedebilir. Bu durumda birçok pilot aynı hikayeyi anlatırsa dinleme zorunluluğu doğar. Ben UFO'ların ne olduklarını bilmiyorum. Bunların bilinmeyen akıllı yaratıklara ait uçan nesneler olduklarını da söylemiyorum. Ancak bu görüşe karşı çıkılabileceğini sanmıyorum. Dünyanın dört bir yanına yaptığım geziler sırasında ne yazık ki hiçbir UFO'ya rastlamadım. Bununla birlikte belgeleri olan doğrulanmış olayları aktarabilirim. 5 Şubat 1965 günü Amerika Savunma Bakanlığı iki radar görevlisinin raporunu incelemek üzere bir özel UFO bölümü kurulduğunu açıkladı. 29 Ocak 1964 günü bu iki görevli Maryland Askeri Havaalanı'nın radarında kimliği bilinmeyen iki uçan nesne görmüşlerdi. Bu nesneler havaalanına saatte 4350 mil gibi korkunç bir hızla güney yönünden yaklaşmışlar, alanın 30 mil yukarısında keskin bir dönüş yaparak radar menzilinden çıkmış ve kaybolmuşlardı. 3 Mayıs 1964'te içlerinde 3 de meteoroloji uzmanı bulunan birçok Canberralı sabahın erken bir saatinde gökyüzünü kuzeydoğu yönünde aşan büyük ve parlak bir uçan nesne gözlemişlerdi. Görgü tanıkları daha sonra NASA yetkililerine şeyin nasıl taklalar attığını ve küçük bir nesnenin nasıl ona yaklaştığını anlatmışlardı. Küçük nesne parlak kırmızı bir ışık çıkararak gözden kaybolmuş, büyük şey ise kuzeydoğu yönünde uzaklaşmıştı. Meteoroloji uzmanlarından biri, "Bugüne kadar bu UFO hikayeleriyle hep alay etmiştim. Ne söyleyeceğim şimdi?" demişti. 23 Kasım 1953'te Michigan'daki King Ross Hava Üssü'nün radarında kimliği belirlenemeyen bir uçan nesne görülmüş ve o sırada F-86 uçağıyla talim uçuşu yapan uçuş teğmeni Wilson'a nesneyi izleme izni verilmişti. Radar merkezindeki bütün görevliler Wilson'un kimliği belirlenemeyen nesneyi 160 mil kadar kovaladığını gözlemişlerdi. Birden iki uçan gövde ekranda iç içe gelmiş ve teğmen Wilson'a yapılan bütün radyo çağrıları karşılıksız kalmıştı. Olayı izleyen günlerde olayın geçtiği her yer arama birliklerince karış karış taranmış, Super Yor Gölü'nde yağ izleri bulmak umuduyla aralıksız araştırmalar yapılmıştı. Ancak hiçbir şey bulunamamıştı. Uçuş teğmeni Wilson ve uçağından kesinlikle hiçbir iz yoktu. 13 Eylül 1965 gecesi saat 1 dolaylarında polis çavuşu Eugene Bartnett, Exeter yakınlarındaki bir geçitte arabasının direksiyonu başında çıldırmış gibi oturan kadına rastladı. Kadın daha ileriye gitmeyeceğini, çünkü kırmızı ışıkta saçan dev gibi bir şeyin kendisini 101 numaralı yola kadar kovaladığını, sonra ormana dalıp kaybolduğunu söylüyordu. Orta yaşlı polis memuru kadının biraz deli olduğunu düşündü ve üstünde durmadı. Az sonra arabasının telsizinden derhal merkeze gelmesi bildirildi. Merkezde meslektaşı Jane Toland, genç bir adamın parlak kırmızı ışıklar saçan bir nesneden kaçtığını söylediğini anlattı. İki arkadaş birkaç polis memuru daha alarak arabayla devriye gezisine çıktılar. Bu aptalca hikayenin mantıklı bir açıklamasını buluruz umuduyla iki saat kadar çevreyi araştırdılar. Herhangi bir olağanüstülüğe rastlamayınca dönmeye karar verdiler. Altı atın durduğu bir çayırlıktan geçerlerken birden atlar çıldırmışçasına kaçmaya başladılar. Hemen ardından ortalığı kıpkırmızı bir ışık kapladı. Genç bir polis memuru kendini tutamayarak "Orada, oraya bakın!" diye bağırdı. Gerçekten de ateş saçan kırmızı bir nesne ağır ağır ve gürültü çıkarmadan arabanın üstüne doğru geliyordu. Hem de ağaçların üstünden, yani uçarak. Bernard hemen telsize sarılarak merkezi aradı ve Tolan'da nesneyi kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. O arada yol kenarındaki çiftlik ve komşu tepeler de kıpkırmızı bir ışıkla kaplanmıştı. Yanlarında ikinci bir polis arabası durdu. İçinden çıkan memur Allah kahretsin diye bağırdı. Tolanda bağırmanı işittim telsizde. Delirdiğinizi sandım. Fakat şuna bak. Esrarengiz olayın soruşturulması sırasında 58 kişinin ifadesi alındı. Aralarında meteoroloji uzmanları ve kıyı koruma görevlileri, başka bir deyişle bir meteoroloji balonunu helikopterden ya da uyduyu bir uçağın ışıklarından ayırabilecek güvenilir gözlemciler de vardı. Ortaya çıkan raporda bir takım beyanlar vardı ama kimliği belirlenemeyen uçan nesne hakkında hiçbir açıklama yoktu. 5 Mayıs 1967'de Marlins Belediye Başkanı Van Melliot, yoldan 650 metre içeride bir yonca tarlasında garip bir deliğe rastladı. Delik 5 metre çapında 30 santim derinliğinde bir daireydi. Dairenin her yanında 10 santim derinliğinde ince yollar çıkıyordu. Yolların bittiği yerlerde ise 35 santim derinliğinde delikler göze çarpıyordu. Toprağa ağır bir metal parmaklık bastırılmış gibiydi. Bunlardan da şaşırtıcı olarak gerek deliklerde gerekse yollarda morumsu beyaz bir toz vardı. Marlins dolaylarındaki bu tarlayı kendi gözlerimle gördüm. O izleri hayaletler bırakmış olamazdı. Bu olaydan ne gibi sonuçlar çıkarmalıyız? Birçok insanın apaçık gördükleri olaylar karşısında gerçekçiliğe sığmayan tutumlara girmeleri üzücüdür. Bu insanların bir takım ön yargıları yüzünden ciddi bilginler, gülünç olma korkusuyla gerçekleri incelemekten kaçınmaktadırlar. 6 Kasım 1967 günü Alman televizyonu ikinci programında yer alan Uzaydan Saldırırlar mı konulu konuşmada bir Lufthansa uçağının kaptan pilotu kendisinin ve 4 arkadaşının görgü tanığı oldukları bir olayı anlattı. 15 Şubat 1967 günü San Francisco'ya inişten 10-15 dakika önce uçaklarının çok yakınında 10 metre çapında çok parlak ışıklar saçan bir nesne görülmüş ve bir süre birlikte uçmuşlardı. Gözlemlerini Colorado Üniversitesi'ne göndermişler ancak üniversite yetkilileri başkaca bir açıklama bulamadıklarından pilotların gördüğü uçan nesnenin atılan bir uydudan kopan bir parça olduğunu açıklamışlardı. Kaptan pilot 1 milyon millik uçuş tecrübesinden sonra ne kendisinin ne de meslektaşlarının düşmekte olan metalin çeyrek saat havada asılı kalabileceğine, öylesine büyük boyutlarda olabileceğine ve uçağın hızına uyarak uçabileceğine inanmadıklarını belirtti. Üstelik yanlarında uçmuş olan UFO yerden de 3 çeyrek saat gözlenebilmişti. Kaptan pilot hiç de hayalperest bir adam izlenimi vermiyordu. 21 ve 23 Kasım 1967 tarihli Alman gazetesinden iki haber. Belgrad. Son birkaç gün içinde Güneydoğu Avrupa'nın değişik bölgelerinde kimliği bilinmeyen uçan nesneler görülmüştür. Hafta sonunda Agramlı bir amatör astronom bu parlak gök nesnelerinden üçünün resmini çekmeyi başarmıştır. Ancak uzmanlar Yugoslav gazetelerinin baş sayfalarını kaplayan bu fotoğraflar hakkındaki görüşlerini açıklaya dursunlar, Montenegro'nun dağlık bölgelerinden yeni UFO'ların görüldüğü bildirilmiştir. O dolaylarda çıkan orman yangınlarına UFO'ların yol açtığı ileri sürülmektedir. Özellikle Ivangrad köyü sakinleri son birkaç gündür her akşam ışıklar saçan çok garip uçan nesneler görüldüğünü söylemektedirler. Yetkililer o dolaylarda gerçekten birkaç orman yangınının baş gösterdiğini ancak bunlardan hiçbirine neyin yol açtığını anlaşılmadığını açıklamışlardır. Sofya. Bulgaristan'ın başkenti Sofya üzerinde bir UFO görülmüştür. Bulgar haber ajansı BTA'nın bildirdiğine göre UFO çıplak gözle de görülmüştür. BTA uçağın gövdenin önce güneş yuvarlağından büyük olduğunu sonra trapez biçimi aldığını belirtmektedir. Sofya'da teleskoplarla da gözlenen nesnenin güçlü ışınlar yaydığı bildirilmektedir. Bulgar Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü uçağın gövdenin kendi gücü ile hareket ettiğini ve yerden 29 kilometre yukarıda uçtuğunu açıklamışlardır. 1967 sonbaharında yapılan 7. Uluslararası UFO Araştırmacıları Dünya Kongresi'nde uzay yolculuğunun babası olarak bilinen Werner von Braun'un öğretmeni Profesör Hermann Oberth, UFO'ların hala bilim dışı bir sorun olduklarını ancak bunların bilinmeyen dünyaların uzay gemileri olabileceklerini söyledi. Kuşkusuz bu gemileri kullanan ve yapanlar bizden kültürel açıdan çok ileri kimselerdir. Olayları yeterince değerlendirecek olursak onlardan çok şey öğrenebiliriz. Dünyadaki roket gelişmelerine büyük katkısı olan Oberth, Güneş sisteminde bile bizim anladığımız biçimde hayat için gerekli koşullar var olduğu gezegenler bulunabileceğini söylemektedir. Kendisi de bilim araştırmacısı olan Oberth, ciddi bilim adamlarının da başlangıçta hayali gibi görünen sorunlarla uğraşmalarını istemektedir. Bilginler doymuş kaz gibidirler. Yeni düşünceleri hemen budalaca diye niteleyerek kafalarına sokmazlar. 17 Aralık 1967'de İkinci Düşünceler başlığı altında Die Zeit şöyle diyordu. Ruslar yıllardır batıdaki uçan daire heyecanıyla alay edip durmuşlardı. Bu yakınlarda Pravda'da böyle garip gök araçlarının var olamayacağını belirten resmi bir yalanlama çıkmıştı. Şimdi ise Hava Kuvvetleri Generallerinden Anatoly Stolyakov, bütün UFO raporlarını inceleyecek bir komiteye başkan atanmıştır. Bu durumla ilgili olarak Times gazetesi şunları yazmaktadır. UFO'lar ister toplu hayallerin ürünü olsun, ister Venüs'lü ziyaretçiler oldukları ileri sürülsün, isterse tanrısal bir uyarma olarak kabul edilsinler, haklarında mutlaka bir açıklama olmalıdır. Yoksa Ruslar hiçbir zaman bir soruşturma komisyonu kurmazlardı. 30 Haziran 1908 sabahı saat 07.17'de Trans-Siberyan demiryolu yolcuları güneyden kuzeye doğru kayan bir ateş topu görmüşlerdi. Bu parlak kütlenin stepte kaybolmasından az sonra gök gürültüsünü andıran korkunç bir ses treni sarsmış, ardından kesintisiz patlamalar duyulmaya başlamıştı. Dünya üzerindeki bütün sismograf istasyonları hatırı sayılır bir yer sarsıntısı kaydetmişler. Olayın merkezinden 885 km uzaktaki Irkutsk'taki sismografın iğnesi bir saat boyunca durmadan titremiştir. Gürültü ise yarı çapı 1000 km'yi aşkın bir alanda duyulmuştu. Sürülerle rengeyi ölmüş, göçebeler çadırlarıyla birlikte göğe uçmuşlardı. Görgü tanıklarının ifadelerinin toplanmasını ancak 1921'de o da Profesör Kulik'in ön ayak olmasıyla başlandı. Kulik ayrıca Taiga'nın bu yüksek nüfuslu bölgesine yapılacak bir araştırma gezisi için de para toplamaya başardı. 1927'de Tunguska'ya varan bilim adamları dev bir göktaşının yarattığı bir kraterle karşılaşacaklarına inanıyorlardı. Ancak olayın geçtiği bölgeye varınca yanıldıklarını anladılar. Patlamanın merkezinden 60 km kadar uzaktan başlamak üzere hiçbir ağacın tepesi yoktu. Merkeze yaklaştıkça çevre daha da çoraklaşıyordu. Merkezde ise bütün ağaçlar telgraf direkleri gibi yontulmuş, en iri ağaçlar dışa doğru parçalanmışlardı. Daha kuzeye ilerleyen bilim adamları her yanda geniş çapta bir yangının izlerine rastlayınca bölgede korkunç bir patlama olduğu kanısına vardılar. Bataklık toprakta, türlü boylarda deliklerle karşılaşınca göktaşlarından kuşkulanarak toprağı kazdılar. Ancak hiçbir kalıntı yoktu. Ne bir demir, ne bir nikel, ne de bir taş parçası. Araştırmaya 2 yıl sonra daha büyük delme araçları ve geliştirilmiş teknik araçlarla devam edildi. Ancak 35 metre derinliğe kadar kazıldıysa da hiçbir göktaşı kalıntısı bulunamadı. 1961 ve 1963 yıllarında Sovyet Bilimler Akademisi Tunguska'ya 2 araştırma ekibi daha gönderdi. 1963'teki ekibe jeofizikçi Slotov önderlik ediyordu. Bu sefer en modern teknik araçlarla donatılmış bilim adamları Sibirya patlamasının nükleer bir patlama olduğu sonucuna vardılar. Bir patlamaya yol açan belirli fiziksel büyüklük oranları bilinirse o patlamanın türü de ortaya çıkar. Tunguska patlamasında çok büyük ışık enerjisi saçıldığı biliniyordu. Bilim adamları patlama merkezinden 17,5 km ötede radyasyon etkisiyle kavrulmuş ağaçlar bulmuşlardı. Ancak yaş bir ağacın ateş alabilmesi için santimetre karesine 70 ile 100 kalori arasında ışın enerjisi düşmesi gerekiyordu. Zaten patlamanın şimşeği öylesine parlaktı ki uzun süre 199,5 km uzakta bile ikinci gölgeler yaratmaya devam etmişti. Bu ölçümlerden yararlanılarak patlamada ortaya çıkan ışın enerjisinin 2.8 çarpı 10 üzeri 23 erk dolaylarında olduğu hesaplandı. Açıklayayım, bilimlerde erk ışın ölçüsüdür. 1 gram kütlesi olan bir böcek 1 santimetre yüksekliğinde bir duvara tırmanırken 981 erd değerinde güç ortaya koyar. Araştırmacılar 17,5 kilometrelik alan içindeki ağaçların küçüklü büyüklü dallarının karbonize olduğunu görmüşlerdi. Bu da ani bir ısınmanın söz konusu olduğunu gösteriyordu. Yani dallardaki karbonlaşma bir orman yangını değil bir patlama sonucu ortaya çıkmıştı. Üstelik karbonlaşmanın görüldüğü ağaçlar ışığın süzülmesine engel olacak gölgelerin bulunmadığı yerlerdeydi. Böylece ağaçların radyasyonu hedef oldukları kesinlik kazandı. Bütün bu etkilerin bir araya toplanması 10 üzeri 23 erklik bir enerji oluşturuyordu. Bu enerji 10 megatonluk bir atom bombasının yok edici gücüne eşitti. Bütün incelemeler bir nükleer patlamanın söz konusu olduğunu gösteriyor, kuyruklu yıldız çarpması ya da göktaşı düşmesi gibi iddiaları temelden çürütüyordu. 1980 nükleer patlaması için ne gibi açıklamalar yapılmıştı? 1964 Mart'ında Leningrad gazetelerinden Svesta'da Cygnus takım yıldızındaki gezegenlerden birinde yaşayan akıllı yaratıkların dünyayla ilişki kurmak istedikleri ileri sürüldü. İddiayı savunan Genrik Altov ve Valentina Shuraleva, Sibirya'daki patlamanın 1853 yılında Hint Okyanusu'ndaki Krakatoa yanardağının patlaması sırasında uzaya dağılan çok güçlü ve yoğun radyo dalgalarına bir karşılık olduğunu belirtiyordu. Uzak yıldızdaki varlıklar bu radyo dalgalarını uzaydan gelen sinyaller olarak değerlendirmişler ve gerektiğinden çok güçlü bir lazer ışınını dünya yöneltmişlerdi. Işın Sibirya üstlerinde atmosfere çarpınca maddeye dönüşmüştü. Bu açıklamayı biraz zorlanarak hazırlanmış izlenimi verdiği için kabul edemiyorum. Olayı antimaddenin toprağa çarpmasıyla açıklamak isteyen teoriyi de kabul edemiyorum. Uzayın derinliklerinde antimadde bulunduğuna kesinlikle inanıyorsam da Tunguska'da izine rastlanabileceğini sanmıyorum. Çünkü madde ile antimaddenin çarpışması ikisinin de yok olmasıyla sonuçlanır. Üstelik bir antimadde parçasının dünyaya kadar maddeyle çarpışmadan gelebilmesi çok uzak bir ihtimaldir. Ben nükleer patlamanın bilinmeyen bir uzay gemisinin enerji pilinin patlaması sonucu ortaya çıktığını ileri sürenlerin görüşüne katılıyorum. Garip bir görüş mü? Belki ama hiç olmazsa imkansız değil. Tunguska göktaşı hakkında raflar dolusu kitap vardır. Ancak en önemli bilgilerden biri patlama merkezindeki radyoaktivitenin bugün bile başka yerlerde olduğundan 2 kere fazla olduğudur. Ağaçların ve yaş çemberlerin dikkatlice incelenmesi radyoaktivitenin 1908'den sonra gözle görülür biçimde arttığını doğrulamaktadır. Bu olay ve başkaları hakkında tek ve kesin bir bilimsel delil ortaya konuncaya kadar hiç kimsenin hem de neden göstermeksizin bir takım açıklamaları reddetmeye hakkı yoktur. Güneş sistemimizdeki gezegenler hakkında bildiklerimiz çok kolay anlaşılır türdendir. Bizim anladığımız biçimde hayat, o da kısıtlı miktarlarda, yalnızca Merih'te gelişebilir. İnsan hayatı kendi aklının yarattığı teorik bir sınıra hapsetmiştir. Bu sınırın adı ekosferdir. Güneş sistemimizde yalnız Dünya, Venüs ve Merih ekosferinin sınırına girerler. Bununla birlikte hayatın yalnız bizim anladığımız biçimde olmayacağını, bilinmeyen hayat türlerinin gelişmek için bambaşka koşullar arayabileceğini unutmayalım. 1962 yılına kadar Venüs'te hayat olduğuna inanılıyordu. Mariner 2'nin Venüs'e 33.789 km yaklaşarak yolladığı bilgiler bu gezegeni de kural dışı bıraktı. Mariner 2'den gelen raporlar Venüs'ün aydınlık ve karanlık yanlarındaki yüzey ısısının 420 derece santigrat olduğunu bildiriyordu. Böyle bir ısıda su bulunması imkansızdı. Ancak erimiş metallerden oluşan gölcükler bulunabilirdi. Böylece Venüs'ün dünyanın ikiz kardeşi olarak niteleyen düşünce de kökten yıkılmış oldu. Bununla birlikte yüzeyde bulunan karbonla karışık hidrojenin her türlü bakteri için yetişme ortamı olabileceği inancı yerleşti. Yakın zamanlara kadar bilginler Merih'te hayat olmasının düşünülemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Ne var ki bir süredir bu iddia zorlukla düşünülebilir biçimini almıştır. Çünkü Mariner 4'ün başarılı Merih seferi istesek de istemesek de Merih'te hayat olabileceğini ortaya koymuştu. Hatta komşumuz Merih'in sayısız 1000 yıl önce bir uygarlık barındırmış olması bile mümkündür. Her durumda da Merih'in ayı olan Phobos özel bir dikkat ve inceleme gerektirir. Merih'in iki ayı vardır, Phobos ve Deimos. Yunanca anlamları korku ve dehşettir. Bunlar Amerikan astronomi uzmanı Asap Hall tarafından 1877'de keşfedilmeden önce de biliniyorlardı. 1610 yıllarında Jonas Kepler, Merih'in yanında iki uydu bulunduğundan kuşku duyuyordu. Kapuçini rahibi Cyril, Merih aylarını iki yıl daha önce gördüğünü ileri sürmüştü. Ancak yanılmış olmalıydı. Çünkü çağının optik araçlarıyla Merih'in çok ufak uydularını görmesine imkan yoktu. Jonathan Swift, Gulliver'in seyahatlerinin 3. bölümünü oluşturan Laputanya ve Japonya Bir Seyahat adlı kitabında Merih aylarını akıl almaz biçimde anlatır. Üstelik büyüklüklerini ve yörüngelerini de verir. Bu parça 3. bölümden alınmalıdır. Laputanya astronomları. Zamanlarının büyük kısmını bizimkinden kat kat üstün teleskoplar yardımıyla gök cisimlerini incelemekle geçiriyorlar. En büyük teleskoplarının boyu 1 metreyi aşmıyorsa da bizim metrelerce uzunluktaki teleskoplarımızdan daha çok büyütüyor ve yıldızları daha temiz gösteriyor. Bu avantaj onlara Avrupalı astronomlardan daha çok şey keşfetmelerini sağlıyor. 10 bin yıldızlık bir katalog yapmışlar. Oysa bizim en büyük kataloğumuzda en çok bu sayının 3'te 1'i kadar yıldız kayıtlı. Aynı şekilde Merih'in çevresinde dönen iki uydu keşfetmişler. Bunlardan içeride olanı asıl gezegenin merkezinden 3 çap, dışarıda olanı ise 5 çap uzaklıkta. Birincisi Merih çevresindeki turunu 10, ikincisi 21,5 saatte tamamlıyor. Öyle ki dönme sürelerinin karesi Merih'in merkezinden olan uzaklıklarının küpüyle orantılı oluyor. Bu da onların öteki gök cisimlerinde görülen yer çekimi yasalarının tıpkısına sahip olduklarını gösteriyor. Swift kendisinden tam 150 yıl sonra keşfedilmiş olan Merih uydularını nasıl anlatabilir? Bir takım astronomlar Swift'ten de önce Merih'in uyduları olabileceğini tahmin ediyorlardı. Ancak tahmin bu ölçüde kesin bilgiler vermek için yeterli olmaz. Swift'in bu bilgiyi nereden elde ettiğini bilmiyoruz. Gerçekten de bu uydular Güneş sistemimizdeki uyduların en küçük ve en garibidirler. İkisi de ekvatorun üstünde hemen hemen daire biçimi bir yörünge izlerler. Eğer bizim ayımız kadar ışık yansıtıyorlarsa Phobos'un 16 kilometre, Deimos'un da yalnızca 8 kilometrelik bir çapı olmalıdır. Ama eğer yapmaysalar ve daha da çok ışık yansıtıyorlarsa bu ölçülerden de küçük olmalıdırlar. Güneş sistemimizde ana gezegenden daha hızlı dönen tek uydular bunlardır. Merih'in dönüşüne göre Phobos bir Merih gününde iki tur yaparken Deimos gezegenden biraz daha hızlı döner. Birçok astronom Merih aylarının Merih'in çekim alanına kapılan başıboş uzay parçaları olabileceğini düşündüğü için planetoidler teorisi doğdu. Ancak iki uydunun da ekvator üzerinde ve aynı yörüngede uçmaları bu teoriyi savunulmaz duruma düşürür. Uzaydan gelen bir parça bir rastlantı sonucu bu durumu alabilir ama ikisi birden almış olamaz. Son ölçümler modern uydu teorisini ortaya koydu. Ünlü Amerikan astronomi bilgini Carl Sagan ve Rus bilim adamı Shklovsky 1966'da yayımladıkları Uzaydaki Akıllı Hayat adlı kitapta Phobos'un yapma bir uydu olduğunu kabul ederler. Sagan bir dizi ölçüm yaparak Phobos'un içi oyuk bir uydu olduğu sonucuna varmıştır ve içi oyuk bir uydu doğal olamaz. Gerçekten de Phobos'un yörüngesindeki gariplik görünüşteki kütlesiyle hiçbir benzerlik göstermemekte, tersine içi oyuk gövdelerin yörüngesine benzemektedir. Moskova Sternberg Enstitüsü Radyo Astronomi Bölümü yöneticisi Shklovsky, Phobos'taki normal olmayan garip bir hızlanma gözledikten sonra aynı sonuca varmıştır. Bu hızlanma bizim yapma uydularımızda görülen hızlanmaya çok benzemektedir. Günümüzde Sagan ve Shklovsky'nin kurumları birçok insan tarafından ciddiye alınmaktadır. Amerikalılar Merih uydularını dünyaya taşıyacak yeni roketler tasarlamaktadırlar. Ruslar da önümüzdeki yıllarda Merih uydularını birçok gözlem evinden inceleyeceklerdir. Doğu ve batıdaki birçok bilim adamının desteklediği bir zamanlar Merih'te gelişmiş bir uygarlık olduğu görüşü doğruysa aynı uygarlığın bugün neden var olmadığı sorusu ortaya çıkar. Merih'teki akıllı yaratıklar yeni bir ortam aramak zorunda mı kalmışlardı? Gün geçtikçe daha çok oksijen kaybeden gezegenleri onları yerleşecek yeni dünyalar aramaya mı zorlamıştı? Uygarlıklarının yıkılmasına bir uzay felaketi mi neden olmuştu? Son olarak da Merihlilerin bir bölümü komşu gezegenlerden birine kaçmayı başarmışlar mıydı? Doktor Emanuel Velikovsky, 1950'de yayınlanan ve bilim çevrelerinde hala tartışılan Çarpışan Dünyalar adlı kitabında dev bir kuyruklu yıldızın Merih'e çarptığını ve bu çarpışma sonunda Venüs'ün ortaya çıktığını öne sürmüştü. Venüs'te yüksek bir yüzey ısısı, karbonla karışık hidrojenden oluşmuş bulutlar ve düzensiz bir dönüş bulunduğu takdirde teorisi ispatlanacaktı. Az önce sözünü ettiğimiz Mariner 2'den gelen bilgiler, Velikovsky'nin teorisini doğrulamaktaydı. Venüs, tersine dönen tek gezegendi. Yani Merkür, Dünya, Merih, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün uyduğu Güneş sistemi kurallarına uymuyordu. Eğer Merih gezegenindeki uygarlığın yok olmasına uzayla ilgili bir felaket yol açtıysa, dünyamızın geçmişte uzaydan bir takım ziyaretçileri ağırladığını ileri süren teoreme değerli malzemeler sağlanır. O durumda Merihli devlerin dünyaya kaçıp orada rastladıkları yarı akıllı yaratıklarla çiftleşerek Homo sapiens ortaya çıkartmaları imkan dahiline girer. Merih'teki yer çekimi dünyadaki kadar güçlü olmadığı için Merihlilerin bizlerden daha ağır ve iri yaratıklar olmaları gerekir. Böyle olunca da destanlarda, kutsal kitaplarda söz edilen gökten gelen devlerin, kocaman taşları oradan oraya taşıyanların, dünyada henüz bilinmeyen sanatları öğretenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmış olur. Bir sürü şey hakkında çok az şey biliyoruz. Çözümlenebilecek bütün bilmecelere bir karşılık bulana kadar insan ve bilinmeyen akıllar konusu araştırmacıların defterinde kalacaktır.